Her defasında bunun acımasız doğa güçlerine karşı son mücadele olduğunu düşünür, acı acı düdük çalarak geçiş isteyen lokomotiflere yol açmak için canlarını dişlerine takarlardı. Ama o karlar eriyip gitmiş, trenler yollarına devam etmiş ve o yıllar gerilerde kalmıştı. Şimdi o günler unutulmuştu, kimse hatırlamıyordu. Bugünün yol bakıcıları bunlara inanmazdı. Birkaç adamın kar altında kalan demir yolunu kürekle ve kol gücüyle açtıklarını hayal bile edemiyor, bunu akılları almıyordu. Hatta bunu anlattığımız zaman alay ediyorlardı sizinle. Niçin katlanırlardı bütün bu sıkıntılara? Niçin, ne uğruna hayatlarını hiçe saymışlardı? Niçin Sarı Özey'in canı cehenneme dememiş, pılıyı pırtıyı toplayıp gitmemişlerdi? Oysa daha başka yerlerde, mesela şantiyelerde işler o kadar kötü değildi, gitselerdi ya oralara. Ne kadar para verirlerse o kadar iş yaparlardı. Fazla mesai için fazladan ücret alırlardı. Harcanmışsınız ha enayiler, aptal doğmuş ve aptalca öleceksiniz diyorlardı onlara. Kazangap böyle konuşanları, bu aklı verenleri hiç dinlemezdi. Onlara alaylı alaylı gülümser, sizin aklınız ermez der gibi bir tavır alırdı. Yedike ise kendini tutamaz, kıyasıya çekişir, tartışırdı onlarla. Ama sinirlerini bozmaktan başka bir işe yaramazdı bu tartışmalar. Kazangap'la ikisi bütün bunları bu arada özel bakım onarım vagonlarıyla gelen görevli beylerin alay ettikleri konuları konuşur, dertleşirlerdi. O bilgiçlerin, o geri zekalıların daha pantolonsuz gezdikleri zamanlarda onlar bu işleri düşünür, kafa yorarlardı. Savaşın sona erdiği 1945 yılından, özellikle de Kazangap'ın emekliye ayrılmasından sonra bunları konuşacak vakitleri olmuştu. Kazangap emekliye ayrıldıktan sonra işi uz gitmemişti. O zaman şehirdeki oğlunun yanına gitmiş ama 3 ay sonra geri dönmüştü. Dünya meseleleri ve kendi durumları hakkında en çok işte ondan sonra konuşmuşlardı. Bilge bir adamdı Kazangap. Unutulmayacak çok şeyler söylemişti. Yedigey birden ve büyük bir acı duyarak anladı ki bütün bunlar artık sadece birer hatıradır. Yedigey telefonun zırladığını duyar duymaz kulübeye koştu. Önce kar fırtınası başlamış gibi bir takım uğultular, cızırtılar geldi telefonda. Sonra güç anlaşılan bir konuşma sesi duyuldu. ''Alo, Yedike, beni işitiyor musun? Cevap ver.'' diyordu Şahmerdan hırıltılı bir sesle. ''Dinliyorum. İşitiyor musun beni?'' ''Evet, işitiyorum. Nasıl işitiyorsun?'' ''Öbür dünyadan geliyormuş gibi.'' ''Niçin öbür dünyadan geliyormuş sesin?'' ''Hiç, öyle işte. Ha, bizim ihtiyar, Kazangap, şey oldu ha.'' ''Şey oldu ne demek?'' Şahmerdan durumu anlatacak kelimeyi bulmakta güçlük çekiyordu. Şey yani ne derler, yolun sonuna geldi, öldü yani. Evet. Ona tek kelimeyle cevap veren Yedigey, bu hayvan herif ölmüş bir adama ne deneceğini bile bilmiyor diye geçirdi aklından. Şahmerdan kısa bir süre sustu. Bu arada telefondan yine cızırtılar, hırıltılar gelmeye başladı. Sonra yine Şahmerdan'ın sesi duyuldu. Yedike, bak azizim, adam öldü diye başımı ağrıtma benim. Ölmüşse ölmüş, ne yapalım yani? Senin işini alacak adam yok elimde. Onun başında dursan ne olacak? Dirilecek değil ya. Yedike hiddetlendi. Hiçbir şeyden anladığın yok senin. Başımı ağrıtma ne demek oluyor? Sen burada daha 2 yıl bile çalışmadın. Ben onunla tam 30 yıl birlikte çalıştım, anlıyor musun? Bir yakınımız öldü. Onu boş bir odada tek başına bırakamayız. Dünyanın hiçbir yerinde yapmazlar bunu. Şey, ölü ne bilecek tek başına olup olmadığını? Biz biliyoruz ya. Peki, babalık, sinirlenip bağırma. Bağırmıyorum. Sana anlatmaya çalışıyorum. Ne yapayım yani? Senin yerine gönderecek adam yok diyorum sana. Hem gece yarısında oraya gidip ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Dua edeceğim, Yasin okuyacağım. Aletleri uygun olarak kefene koyacağım. Dua mı okuyacaksın? Sen mi? Boranlı Yedigey mi dua okuyacak? Evet, ben. Dua etmesini bilirim ben. Ya, 60 yıllık Sovyet yönetiminden sonra hala dua mı biliyorsun? Bırak böyle konuşmayı Şahmerdan. Sovyet hükümetine ne ilgisi var şimdi? Ta eski çağlardan beri ölen bir insan için dua okunur. Ölen bir insandır, hayvan değil. Peki. Bana öyle bağırma. Git oku duanı. Bir adam gönderip Adil Bey'e haber vereceğim. Razı olursa gelip görevi devralır. Ama şimdi 117 numaralı katar yaklaşıyor. 12 numaralı yedek yola almaya hazır ol. Şahmerdan cızırtılı telefonu kapattı. Yedigey makası açmaya koşarken Adil Bey'in görevi devralmak için gelip gelmeyeceğini düşünüyordu. O sırada uzaktaki evlerin pencerelerinde ışıklar yandığını görüp köpeklerin havlamaya başladıklarını duyunca umudu arttı. Demek ki pek o kadar vicdansız değiller diye düşündü. Karısı Kabala Boranlıları teker teker uyandırıyordu. Bu arada 117 numaralı katar gelmiş, yedek yola girmişti. Aynı anda karşı yönden tamamen sarnıçlardan oluşan bir petrol katarı da gelmişti. İkisi de yollarına devam ettiler. Biri batıya, öteki doğuya. Saat gecenin ikisiydi. Gökteki yıldızların şavkı artmış, tek tek seçilir olmuşlardı. Ay sarı özek göklerinde kendisine başka ışıklar ilave edilmiş gibi daha çok parlıyordu. Uçsuz bucaksız sarı özek bozkırının göğü altında, uzaklarda, develerin, özellikle de Boranlı'nın iki hörgüçlü devesi, Karanar'ın karaltısıyla yakın tepelerin belli belirsiz kenar çizgilerinden başka bir şey görünmüyordu. Bozkır yolun iki yanında göz alabildiğine uzanıyor, karanlıklara gömülüp yitiyordu. Henüz uykuya varmayan rüzgar ıslığını çalarak dalları, yaprakları hışırdatıyordu. Yedigey kulübeye gire çıka sabırsızlıkla Adil Bey'in gelip gelmediğine bakıyordu. Bu sırada az ileride küçük bir hayvan gördü. Bir tilkiydi bu. Bir telgraf direğinin dibinde durup ona bakıyor, gözleri yeşil yeşil ışıyor, onu gördüğü halde ne kaçıyor ne de yaklaşıyordu. Yedigey parmağını ona doğru sallayarak şakadan korkutmak istedi. ''Senin ne işin var buralarda? Şimdi yakalarım ha!'' Tilki yerinden kımıldamadı. Bu defa Yedigey ''Geliyorum ha!'' der gibi ayaklarını yere vurdu. O zaman hayvan sıçrayıp azıcık geri çekildi. Sonra yine arka ayakları üzerine oturup gözlerini ona dikti. Israrla ama üzgün üzgün bakıyordu. Yedigey hayvanın kendisine mi yoksa orada başka bir şeye mi baktığını pek anlayamadı. Buralara nasıl gelmişti? Elektrik ışığı mı yoksa açlık mı çekmişti onu buralara? Hayvanın davranışı pek tuhafına gitti. Koca bir taş alıp fırlatsa, kendi ayağıyla gelen bu avı kaçırmasa. Düşündüğünü yapmak için iri bir taş aldı, yerden nişanladı. Fakat olağanca gücüyle fırlatacağı sırada birden vazgeçti. Taşı kendi ayakları dibine bırakıverdi. Alnına da boncuk boncuk ter bastı. Tilkiyi vurmak istediği anda tuhaf bir şey gelmişti aklına. O anda bunu kimden duyduğunu pek hatırlayamadı. Belki oraya gelip giden yol bakıcılarından biri anlatmıştı. Belki de hep Allah'tan söz eden o fotoğrafçıdan ya da başka birinden dinlemişti. Ha tamam, şu lanet olası Sabitcan'dan duymuştu. Kazangap'ın oğlu o kör olası Sabitcan, herkes kendisini dinlesin, onlara bilgiçlik etsin diye olur olmaz şeyler anlatırdı. Bir defasında da öldükten sonra ruhun beden değiştirmesinden söz etmişti. Bu Sabitcan gevezesini okutup başlarına bela etmişlerdi. İlk bakışta onu bir adam sanırdınız. Çok şey dinlemişti, her şeyi bilir görünürdü. Yatılı okullara, enstitülere göndermişlerdi onu. Ama adam olamamış, okumuş cahillerden biri olup çıkmıştı. Övünmeyi, içki içmeyi, kadeh tokuşturmayı çok sever, buna karşılık elinden hiçbir iş gelmezdi. Kocaman bir sıfır, bir hiçti o. Babasını hiç çekmemişti ama ne gelirdi elden, katlanırdınız işte. Sabitcan'ın anlattığına göre Hintliler insan öldükten sonra ruhunun yaşayan başka bir canlının bedenine girdiğine inanırlarmış. Herhangi bir hayvanın, hatta bir karıncanın bedenine bile girebilirmiş ölen insanın ruhu. Her insanın doğmadan önce bir kuş, bir hayvan, bir böcek olduğuna inanırlarmış. Bu inançlarından dolayı da hayvanları öldürmezlermiş. Yollarına bir yılan, mesela bir kobra çıkacak olsa bile ona dokunmaz, eğilir, geçip gitmesini beklerlermiş. Çok tuhaf şeyler işitiyordu insan bu dünyada. Bunların hangisi doğru, hangisi yalan, nereden bileceksiniz? Bu geniş dünyanın bütün sırlarını nereden bilebilirdi? İşte tam taşı fırlatıp tilkiyi vuracağı sırada Yedigey'in aklına bunlar gelmişti. Kim bilir ya Kazangap'ın ruhu bu tilkinin bedenine girmişse diye geçirmişti aklında. Öldükten sonra o evcilesinde kendisini yapayalnız, terk edilmiş hissederek canı sıkılmış, kalkıp tilkinin bedenine girmiş, sonra da en yakın arkadaşını görmek için buraya gelmiş olamaz mıydı? Hay Allah, çocuklaşıyorum galiba dedi kendi kendine. Nasıl uydururlar böyle şeyleri, neler saçmalıyorum ben. Yine de yavaş yavaş tilkiye yaklaştı ve sanki hayvan onu anlayacakmış gibi, hadi git artık dedi. Buraları sana göre değil, bozkırdaki yuvana dön, beni anlıyor musun? Hadi git buradan. Ama o tarafa değil, köpekler var orada. Bozkır'a git, bozkır'a. Tilki dönüp oradan uzaklaşırken birkaç defa durup geriye baktı. Sonra karanlıkta kaybolup gitti. Bu sırada bir başka katar geldi Boranlı'ya. Yaklaştıkça takırtıları hafifledi ve vagonların üzerinde savrulan tozların arasında gelip durdu. Makinist boşta çalışan motorun sesi hiç azaldığı için lokomotiften başını uzatarak seslendi. Hey Boranlı Yedike, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Yedigey selam verenin kim olduğunu anlamak için başını kaldırıp baktı. Bu hat boyunda herkes birbirini tanırdı. Selam veren genç adamı da tanıdı. Ondan kumbelden geçerken Ayzade'ye babasının öldüğünü bildirmesini rica etti. Makinistin Kazangap'a büyük saygısı vardı. Onun için bunu seve seve yapacağını söyledi. Ayrıca Kumbel'de ekip değişeceği için Ayzade hazırlanabilirse dönüşte bütün aileyi getirebileceğini de bildirdi. Yedigey ona güveniyordu ve böylece yapılacak işlerden birini daha bitirdiği için rahat bir nefes aldı. Birkaç dakika sonra tren hareket etti. Yedigey makinistle vedalaştıktan sonra hat boyunda uzun boylu bir adamın kendine doğru geldiğini gördü. Dikkatle bakınca onun Uzun Adilbay olduğunu anladı. Yedigey nöbeti Uzun Adilbay'a devretti. Onlar Kazangap'ın ölümü için ah vah ederek onunla ilgili bazı anılarını anlatırlarken iki tren daha gelip geçti Boranlı'dan. Bundan sonra serbest kalan Yedigey evin yolunu tuttu. Yolda karısına söylemeyi, daha doğrusu sormayı unuttuğu bir şeyi hatırladı. Kazankap'ın ölüm haberini kendi kızlarına nasıl haber vereceklerini sormayı unutmuştu. Yedigey'in evli iki kızı Kızıl Ordu yakınlarında yaşıyorlardı. Büyük kızı bir pirinç sovhozunda idi. Kocası da aynı sovhozda traktör sürücüsü olarak çalışıyordu. Küçük kızı da önce kazan istasyonuna yakın bir şehirde yaşarken sonra ailesiyle birlikte ablasının bulunduğu sovhoza taşınmışlardı. Onun kocası da orada şoförlük yapıyordu. Gerçi onları mutlaka cenazede bulunmaları gerekmezdi. Çünkü Kazangap akrabaları değildi. Ama Yetike onu herhangi bir akrabadan daha yakın sayıyordu. Kızları Kazangap'la birlikte çalıştıkları yıllarda doğup büyümüş okumuşlardı. Kumbel istasyonundaki yatılı okula giderlerken onları Kazangap'la birlikte sırayla götürüp getirmişlerdi. Onların küçüklüklerini hatırlıyordu şimdi. Tatile çıkarken ya da tatil dönüşü develeri karanara binerlerdi. Küçüğü önde, büyüğü arkada, kendisi de ortada oturur, mevsim kış değilse heybetli karanar daha hızlı gider, o yolu 3 saatte alırlardı. Yedigey'in işi olduğu zamanlar Kazangap götürüp getirirdi onları. Onlara ikinci baba olmuştu Kazangap. Yarın sabah onlara bir telgraf çekmeliydi. İsterlerse gelirlerdi ama önce Kazangap'ın öldüğünü bilmeliydiler. Yoluna devam ederken sabahleyin yapacağı ilk işin karanarı otlaktan getirmek olacağını düşündü. İhtiyaçları olacaktı ona. Bu dünyada ölmek zor bir işti ama ölenin şanına yakışır bir törenle gömülmesi de kolay bir iş değildi. Yapılacak birçok işin olduğu son anda anlaşılırdı. Bakarsınız filan şey eksik, falan şey yapılmamış. Her şeyi kendin bulmak zorunda kalırsın. Kefenden tutun da cenaze aşının pişirilmesi için yakılacak oduna kadar her şeyi. Yedigey tam bunları düşündüğü sırada havada bir dalgalanma oldu. Savaş günlerinde cephede uzakta bir bombanın patlaması sırasında olduğu gibi bastığı yerin sarsıldığını hissetti. Aynı anda bozkırın sağ ötesinde sarı özek bir adı verilen uzay üssünün bulunduğunu bildiği yerde ateş hortumu gibi bir şeyin havaya yükseldiğini gördü. Şaşkınlıktan dona kaldı bir süre. Bu göğe yükselen bir roketti ve bugüne kadar böyle bir şey görmemişti. Bütün sarı özekliler gibi o da Boranlı'nın 40 kilometre kadar uzağında, belki daha yakında, sarı özek bir kosmodromunun, fırlatma üstünün bulunduğunu, oraya Töglev tam istasyonundan ayrılan özel bir demir yolunun gittiğini biliyordu. Hatta söylediklerine göre orada, Bozkır'ın o yerinde, büyük bir şehir ve bu şehirde büyük mağazalar da vardı. Kozmonotların uçuşları konusunda radyodan, konuşmalardan, gazetelerden birçok şey dinlemiş, okumuştu. Ama bütün bunlar şu son yıllarda olduğu halde bu konuda daha fazla bir şey bilmiyorlardı. Bir defa Sabitcan'ın oturduğu büyük şehirde amatör şarkıcılardan oluşan büyük bir grup konser vermişti. O şehir buraya epeyce uzaktı. Trenle 1,5 günde gidiliyordu. İşte orada konser veren çocuklar dünyanın en mutlu çocukları olduklarını, çünkü kozmonot amcalarının onların topraklarından havalandığını söylemişler şarkılarında. Ama kozmodromu kuşatan alan yasak bölgeydi. Bu yüzden Yedigey çok yakın bir yerde yaşadığı halde orasıyla ilgili bilgileri hep başkalarından duyup öğrenmişti. Ve işte şimdi ilk defa yıldızlı bir gecede kor gibi yanan bir roketin çevresini şimşek gibi aydınlatarak göklere yükseldiğini kendi gözleriyle görüyordu. Şaşıp kalmıştı. Bu ateş topunun içinde bir ya da iki insan nasıl bulunabilirdi? Hem o hep buralarda yaşadığı ve şimdiye kadar uzaya pek çok roket gönderildiği halde bunların birini olsun niye görmemişti? Belki bundan önceki uzay araçları gündüzleri fırlatılmıştı. Güneşli bir günde 40 kilometre uzakta fırlatılan bir roketi fark etmemiş olabilirdi. Peki ama bunun için geceleyin fırlatıyorlardı? Program gereği miydi? Yoksa çok özel bir durum mu çıkmıştı ortaya? Belki geceleyin fırlatılınca hedefine gündüz aydınlık ulaşacaktı. Sabitcan sanki bu işleri çok iyi biliyormuş, yakından görmüş gibi uzayda geceyle gündüzün yarımşar saat arayla gelip geçtiklerini anlatmıştı bir defasında. O her şeyi bilen Sabitcan'a bir kez daha sormalıydı bunu. her şeyi bilirmiş gibi görünmekten, bilgiçlik taslamaktan da çok hoşlanırdı zaten. Büyük şehirde yaşıyordu ya. Ama ne gerek vardı böbürlenmesine, kibirlenmesine? Olduğu gibi görünmeliydi insan. Oysa Sabitcan öyle değildi. Filan büyük adamla görüştüm, ona şöyle dedim, böyle dedim derdi hep. 2 metre boyundaki Adil Bey bir gün Sabitcan'ı görmek için şehre, onun çalıştığı devlet dairesine gitmiş. Onun dediğine göre Sabitcan giriş kulübesi ile bekleme salonu arasında bir yerde telefonlara cevap vermekten, çağrıldığı yere koşmaktan nefes bile alamıyormuş. Dinliyorum Alcabar Kaharmanoviç. Baş üstüne Alcabar Kaharmanoviç. Hemen geliyorum Alcabar Kaharmanoviç demekle geçiriyormuş bütün zamanı. Masasına kurulup oturan Alcabar ise her dakika önündeki düğmeye basarak onu çağırıyor, koşturuyormuş. Bu yüzden Adil Bey'le bir çift laf edecek vakti olmamış. İşte böyleymiş bizim Boranlı Sabitcan'ın durumu. Ne yaparsınız? Bu durum kendisini ilgilendirirdi ama Kazankap'ın emeklerine yazık olmuştu. Böyle de olsa zavallı adam son gününe kadar bir defa olsun oğlundan şikayet etmemiş, aleyhinde konuşmamıştı. Emekli olduktan sonra Sabitcan ve karısı çağırdılar diye onlarla beraber oturmak için kalkıp yanlarına gitmişti. Hatta kendileri gelip götürmüşlerdi onu. Sonra ne oldu? Bu apayrı bir meseleydi. Yedigey o karanlık gecede fırlatılan roketi gözden kayboluncaya kadar seyrederken işte bunları düşünüyordu. Kor gibi yanan uzay gemisi yükseldikçe, uzaklaştıkça küçülmüş, sonunda beyaz duman renginde bir noktaya dönüşerek görünmez olmuştu. Ancak bundan sonra başını döndürüp köye doğru yoluna devam etti. Ama o çelişkili tuhaf duygular vardı şimdi içinde. Hayranlıkla seyrettiği bu mucize, onun için yepyeni olan bu olay, onu hem şaşırtmış hem korkutmuştu. Bu arada birdenbire demir yoluna kadar gelen küçük tilkiyi hatırladı. Hayvan gece karanlığında o ıssız bozkırda göklere yükselen o ateş topunu görünce ne yapmıştı acaba? Herhalde çok korkmuş, kaçıp sığınacak bir delik aramıştı. Bu gece uzay roketinin fırlatılışına tanık olan Boran Gedigey, elbette içinde tek kozmonot bulunan bu uzay gemisinin hiçbir tören ve açıklama yapılmadan uzay istasyonu Paratide'de meydana gelen olağanüstü bir durumdan dolayı ve olağanüstü bir görevle gizlice gönderildiğini bilemez, bilmesi de gerekmezdi. Parite ABD ve Sovyetler Birliği'nin ortak programına göre hazırlanmış ve 1,5 yıl önce Tramplin adı verilen yörüngeye yerleştirilmiş bir uzay istasyonuydu. Bütün bunları nereden bilecekti Gedigey? Bundan başka o, bu olayın onun kendisini ilgilendireceğini, bu ilginin bütün insanlar arasındaki ilişkilerden ibaret olmayıp doğrudan doğruya onun hayatıyla ilgili olacağını bilemezdi elbette. Bilemediği daha başka şeyler de vardı. Uzay gemisinin sarı özekten fırlatılışından az sonra gezegenimizin öbür ucunda bulunan Nevada'dan aynı amaçlı bir Amerikan uzay gemisi de fırlatılmıştı. O da Tramplin yörüngesindeki Parity istasyonuna ama öbür uçtan ulaşacaktı. İki uzay gemisinin böyle alelacele gönderilmesi, Sovyet-Amerikan ortak Demiurg projesine göre yüzer üst görevi yapan Konvansiyon adlı bilimsel araştırma uçak gemisinden verilen bir emir üzerine gerçekleşmişti. Konvansiyon uçak gemisi Pasifik Okyanusu'nda Aleut Adaları'nın güneyinde San Francisco ile Vladivostok'a eşit uzaklıkta bir bölgede bulunuyordu. Hiç yer değiştirmeden duruyordu orada. O anda OYM, Ortak Yönetim Merkezi, uzaya gönderilen iki geminin Tramplin yörüngesine doğru yol alışlarını dikkatle izliyordu. Şimdilik işler yolundaydı. Kenetlenme manevrasına başlamak üzereydi gemiler. İşin en zor, en önemli yanı kenetlenme olacaktı. Çünkü uzay gemileri birbiri ardınca değil, istasyonun iki ucuna aynı anda kenetleneceklerdi. Parite 12 saatten fazla bir süreden beri konvansiyondaki OYM'nin sinyallerine cevap vermiyordu. Aynı şekilde kenetlenmeye hazır uzay gemileri de sinyallerine bir karşılık alamıyorlardı. Parite uzay istasyonunda ne olmuştu? Neler gelmişti orada bulunanların başlarına? 2. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Boranlı'nın 30 kilometre kadar uzağında ana beyit mezarlığı vardı. Naymanların atalarından kalan bir mezarlıktı bu. Ama bozkırda yolunuzu şaşırmak istemiyorsanız, bir süre demir yolu boyunda ilerler, sonra sapardınız mezarlık tarafına. O zaman da yol uzardı. Çünkü kısık çay deresini dolanıp büyük bir yay çizmeniz gerekirdi. Bunlardan başka bir yol yoktu zaten. Kestirme yoldan gitmek isteseniz bile gidiş için 30, geliş için de yine 30 kilometre yürümeniz gerekirdi. Poranlıt'ı ana beyte giden yolu yedi geyden başka bilen yoktu. O atalardan kalma mezarlık hakkında yalan gerçek bir sürü hikaye anlatıldığı halde oraya kimse gitmemiş ya da gitmek için bir fırsat bulamamıştı. 8 küçük evden oluşan Boranlı köyünde ise uzun yıllardan beri ilk kez bir adam ölmüş, ilk kez bir ölü gömme olayı ile karşılaşmış bulunuyorlardı. Birkaç yıl önce de küçük bir kız çocuğu nefes darlığından ölmüştü. Ama ana ve babası onu doğum yerleri olan Urallardaki kendi köylerine götürüp gömmüşlerdi. Yine yıllar önce ölen Kazangap'ın karısı Biki Hatun ise Kumbel mezarlığında yatıyordu. Öldüğü zaman Kumbel hastanesindeydi. Cenazeyi Kumbel'den Boranlı'ya getirmenin bir anlamı yoktu. Çünkü Kumbel bölgenin en büyük istasyonuydu ve Kazangap'ın kızı Ayzade ile kocası orada oturuyorlardı. Gerçi damat beş para etmez Ayyaş'ın biriydi ama bu kadar yakınları olan birinin mezarına göz kulak olurlardı. O zaman Kazangap sağ olduğu için karısının nereye gömüleceğine de kendisi karar vermişti. Oysa şimdi Kazangap'ı nereye gömeceklerine bir türlü karar veremiyorlardı. Yedigey kendi görüşünde ısrar etti ve gençlere şöyle çıkıştı. Bırakın bu boş lafları. Ne biçim yiğitlersiniz siz? Böyle bir adamı atalarının yattığı yer olan ana beyitten başka bir yere gömemeyiz. Zaten kendisi de bunu istemişti. Bırakın konuşmayı dişimizi yapalım. Mezarlık yakın değil. Sabah erkenden çıkmalıyız yola. Yedigey'in karar vermekte haklı olduğunu hepsi kabul ediyordu. Hiçbiri itiraz etmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse Sabitcan biraz itiraz edecek olmuştu. Yolcu trenleri Boranlı'da durmadığı için bir yük trenine atlayıp gelmişti Sabitcan. Babasının ölüp ölmediğini de henüz bilmiyordu yola çıktığı zaman. Çıkıp gelmesi ve cenazeye yetişmesi Yedigey'i duygulandırmış, sevindirmişti. Kucaklaşıp ortak üzüntüler için ağlamışlardı. Yedigey Sabitcan'ı kucaklayıp bağrına basmasına, ona sevgi göstermesine kendisi de şaşıp kalmıştı sonradan. Onu kucaklayıp yüksek sesle ağlarken "İyi ki geldin evlat, iyi ki geldin" diyordu ona. Sanki onun gelmesiyle Kazangap dirilecekmiş gibi. Yedigey'in için öyle gözyaşı döktüğünü de anlamıyordu. O güne kadar hiç ağlamamıştı çünkü. Kazankap'ın şimdi tek göz ıpıssız evciyesinin önünde ayakta durarak uzun uzun ağlamışlardı. Yedigey'in içinde bir şeyler uyanmış, hatıralar canlanmıştı. Sabitcan'ın çocukluğunu, onun babası için sevinç kaynağı olduğu yılları hatırlamıştı. Kaç defa Kumbel'deki yatılı okula götürmüştü onu. Tatil günlerinde Kazangap'la birlikte bir trene ya da bir deveye biner, yatılı okula onu görmeye giderlerdi. Onun ne durumda olduğunu, arkadaşlarıyla iyi geçinip geçinmediğini, derslerini iyi çalışıp çalışmadığını, öğretmenlerini memnun edip etmediğini düşünür, öğrenmek isterlerdi. Yarı yıl tatillerinden sonra kaç defa derslerinden geri kalmasın diye bozkırın müthiş soğuğunda üşütmemek için kürklere sararak o ya da Kazangap deve sırtında okula götürmüşlerdi onu. O günler gerilerde kalmış, bir rüya gibi silinip gitmişti. Şimdi önünde duran patlak gözlü, güler yüzlü koca adam o küçük çocuğu ancak hayal meyal hatırlatıyordu ona. Şimdi onun gözlerinde gözlük, başında basık bir şapka, boynunda hiç eskimiş bir kravat vardı. Şehirde bir iş tutmuştu. Ağır sorumlulukları bulunan önemli bir kişiymiş gibi görünmek isterdi hep. Ama hayat hiç de kolay değildi. Kendisini kollayıp kayıran dost ya da nüfuslu akrabaları olmayınca insanın işinde ilerlemesi, iyi bir yere gelmesi pek zordu. Bunu kendisi de anlamış ve bir gün acı acı dert yanmıştı. Kendisinin sadece küçük Boranlı köyünde yitip giden bir çare Kazangap'ın oğlu olduğunu söylemişti. Zavallı çocuk. İşte şimdi o baba da yoktu. Enişe yaramaz ama hayatta olan bir baba, en ünlü ama ölmüş bir babadan 1000 kere daha iyidir. Az sonra gözyaşları dindi, yapmaları gereken işlerden söz etmeye başladılar. İşte o zaman anlaşıldı ki Kazangap'ın bu bilgiç oğlu meğer oraya babasının cenaze töreni için değil, onu hemen orada bir çukura bırakıp bu işten sıyrılmak ve bir an önce gerisin geriye dönmek için gelmiş. Ne diye gideceklermiş uzak ana beyit mezarlığına? Engin Sarı Özek bozkırında bir ölüyü gömecek yer mi yokmuş? Köyün yakınında demir yolu boyunda bir tümseye gömebilirlermiş onu. Böylece ihtiyar ömür boyu çalıştığı bu yerde tren seslerini dinleye dinleye huzur içinde yatar, buna memnun olurmuş. Bu arada sözlerinin arasına eski bir atasözünü de sıkıştırmaktan geri kalmadı. İnsan ölür, hemen gömülür, bekletilmemeli dedi. Niçin vakit kaybediyorlarmış, ne önemi varmış gömülecek yerin? Bir an önce gömmeliymişler.